Ayrım 11.
Şu farkla ki askeri unsur artık Yeniçeri değil, Yeniçeriliğin kaldırılmasından 1826 bu yana modernleştirilmeye başlanmış olan silahlı kuvvetlerdir. Böylece ordu uzunca bir aradan sonra yeniden iktidar değişikliklerinde rol almaya başlamaktadır. Bu süreç 1908'den sonra daha da hızlanacaktır. Üçüncüsü ulema asker işbirliğinin yanında yeni bir gücün daha aktif roller yüklenmesidir. Bu Tanzimat'la oluşan bürokrasinin üst kademesidir. Bir başka saptama, siyasal güçler arasındaki iç hesaplaşmaların, Mahmut Nedim Paşa'nın azli ve Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, daha sonra bir rejim değişikliği aranışına dönüştüğüdür. 5. Murat'ın tahttan indirilmesi, meşrutiyet sözü verdiği için Abdülhamit'in tahta geçirilmesi. Nihayet bütün bu değişmelerde kamuoyu ve baskı grupları bir siyasi güç olarak devreye girmektedir. Abdülaziz'in yeni bakanlar kuruluna sizi halk istediği yollu yakınmasından bu açıkça anlaşılıyordu. Kamuoyu ya da millet desteği iktidar değişikliğini meşrulaştırıcı unsur olarak kullanılmaktadır. Mehmet Rüştü Paşa millet Abdülaziz Han Hazretlerini halletti derken bu eylemi millete mal ederek meşrulaştırmaya çalışıyordu. 2. İç dinamikler. Meşrutiyet öncesinde yurt içinden gelen baskıların kitlesel boyutlara ulaşmadığı, milli bir devrim ya da ayaklanma niteliği kazanmadığı bellidir. Ama bunu kabullenmek, meşrutiyetin ve anayasanın bir bağış ya da lütuf olduğu sonucuna da götürmemelidir. Aynı şekilde anayasanın padişahın bir yazısı ile yürürlüğe girmiş olması ya da anayasayı yapan gücün padişahın iradesinden ibaret bulunmasından yola çıkıp anayasanın kaynağında Batı anayasalarındaki gibi bir ulusal hareket yoktur sonucuna da ulaşılmamalıdır. Çünkü bu anayasanın temelinde de bir toplumsal zorlama ve itki vardır. Gerçekten anayasacı atılım yalnız Mithat Paşa grubunun çabalarıyla açıklanamaz. Salt bunların eseri olarak ele alınamaz. Tanzimat'tan beri gelişen yönetici seçkinleri ve aydın çevreleri saran özgürlük ve meşrutiyet düşüncesi artık oldukça yaygın ve örgütlü bir muhalefet hareketi niteliği kazanmıştı. Genç Osmanlılar hareketi geçici ve darbeci bir klik eylemi değil, iyi kötü bir program getiren ve kamuoyunu etkilemeye başlayan önemli bir muhalefet hareketi, hatta bir görüşe göre ilk muhalefet partisi idi. O kadar ki Gülhane Hattı Hümayun'u ikna yoluyla padişaha kabul ettirilmişken meşrutiyete geçişte bu yöntem başarı sağlamayınca zora başvurulmuştur. Abdülaziz'in tahttan indirilmesi daha sonra da Abdülhamit'le yapılan pazarlıklar dipten gelen baskının göstergeleridir. Bu açıdan yukarıdan aşağı bir hareket tablosu çizen Tanzimat'a karşılık meşrutiyetin oluşumu aşağıdan yukarı bir eyleme dayalıdır. Nitekim bu akım Abdülhamit'in istibdat döneminde varlığını geliştirecek ve ikinci meşrutiyetin doğumuna yol açacaktır. Bu bakımdan birinci meşrutiyetin tarihsel bir birikimden yararlandığı, yapısal, bünyevi bir ihtiyaca cevap getirdiği söylenebilir. Söylenemeyecek olan aşağıdan yukarı yükselen bu hareketin geniş bir toplumsal tabana da oturduğudur. Ancak Balkanlı unsurların sürekli kaynaşma halinde oluşları hesaba katılırsa bu hükmü bile gözden geçirmek gerekir. Çok uluslu bir imparatorlukta anayasal dinamikleri sadece hakim cemaatin ya da unsurun eylemlerinde aramak doğru değildir. 3. Dış etkiler. Batı 1830 ve 1848 devrimleriyle anayasacılıkta ikinci dalga dönemini yaşıyordu. Belçika 1831, Fransa ve İtalya 1848, Prusya 1850. Bu yeni dalga üç boyutluydu. Ulus devletlerin artışı, demokrasinin genişlemesi, genel oya yöneliş ve sosyal haklar. Fakat Osmanlı Devleti ve ülkesi için bunlardan çok uluslararası gelişmeler meşrutiyet yönünde bir basınç yaratmaktaydı. En başta da diplomatik etkenler. Bu arada Balkanlardaki anayasacılık hareketleri de esin kaynağı olmuş olabilir. Batılı devletler Andresi notasıyla 31 Ocak 1876 Osmanlı Devleti'nden yine ıslahat talebinde bulunmuşlardı. Rusya Osmanlı Devleti'ne karşı bir savaş hazırlığı içindeydi ve imparatorluktaki Hristiyan azınlıkların durumunu bir koz olarak kullanmak istiyordu. İmparatorluğun iç sorunlarını tartışmak üzere İstanbul'da bir uluslararası konferans düzenlenmesi, tersane konferansı, dış baskının boyutlarını göstermeye yeter. Bu sırada dev sorunların ağırlığı altında ezilen Mehmet Rüştü Paşa'nın sadrazamlıktan çekilmesi üzerine Abdülhamit, Tek kurtarıcı olarak görülen ve büyük etkinliği olan Mithat Paşa'yı bu makama getirmek zorunda kaldı. Paşa'nın tezi şuydu: Avrupa devletlerine verilen söz uyarınca anayasa bitirilip İstanbul Konferansı'ndan önce ilan edilirse müdahaleler de önlenir, aksi halde Avrupa vesayeti sürüp gider. Zaten Mithat Paşa'nın konferans toplanmadan anayasayı ilan için gösterdiği çabalar anayasanın ilanı tarihinin Tersane Konferansı'nın açılış gününe rastlatılması, Osmanlı temsilcisi Saffet Paşa'nın delegelere hitaben "Bu dakikadan itibaren Türkiye hükümeti meşrutat sırasına dahil olmuştur" diyerek artık bu toplantıya gerek kalmadığını açıklaması da bunu doğrular. Bu veriler meşrutiyetin doğumundan dışa güven verme, ortalığı yatıştırma ve dış baskıları savuşturma güdüsünün önemli bir rol oynadığını gösterir. Şu var ki dış etken burada örneğin 1856 ıslahat fermanındakinden farklı olarak açık bir zorlama ya da dayatma biçiminde de belirmiyor. Bu nedenle dışa güven verme ya da yabancı devletleri yatıştırma gibi terimler durumun özelliklerine daha uygun düşmektedir. Bu açıdan meşrutiyetin kurgusu içeride, dikkati ise büyük ölçüde dışarıdadır. Bu da iç ve dış bunalımları atlatma isteğidir. Denilebilir ki iç bunalımlar, ekonomik çöküntü, ayaklanmalar, baskı düzeni ve buna karşı direnişten doğan gerginlikler ve benzerleri olmasa 1876 gelişmeleri de bunca hızlı biçimde ortaya çıkmazdı. Ama dış etkenin rolü olmasaydı iç bunalım da bu düzeye yükselmez, meşrutiyet bu kadar ani gelip kapıya dayanmazdı. Dolayısıyla meşrutiyet ve anayasal düzen yapısal gelişmelerin ürünü olduğu kadar konjektürel koşulların da bir sonucudur. Bu anlamda bir kriz çocuğudur. Onun ekonomik, toplumsal ve siyasal temellerinin zayıflığı yüzünden kısa süren yaşantısı da bu görüşü destekler. Dış etki yalnız büyük batılı devletlerin rolüne indirgenemez. Türkiye'de meşrutiyete geçişte Balkan anayasacılığının da payı olmuş olmalıdır. Eski Osmanlı eyaletlerinin özerkleşme ve bağımsızlaşma süreçlerinde yaşadıkları anayasal deneylerden Osmanlı toplumunu ve siyasal seçkinlerini etkilemiş olması doğaldır. Üstelik bu gelişmelerin çoğunda Osmanlı Devleti bir taraf olarak da yer almıştır. Buna ilk örnek bugünkü adıyla Romanya'dır. Özerk kalmış prenslikler olan Eflak ve Boğdan'da temsili, demokratik ve anayasacı bir gelişme vardı. Bir Rus generalin katkısıyla 1831-32'de Reglement Organik adlı bir anayasal belgeyle seçime dayalı yasama ve yürütme organları oluştu. Organik Nizamname 1834'te Bab-ı Alice'de tanındı. Böylece kendisi bir anayasaya sahip bulunmayan, hatta Tanzimat Fermanı'nı 1839 bile yayımlamamış olan Osmanlı Devleti, kendine bağlı özerk prensliklerin anayasa benzeri bir düzenlemeye geçmelerinin tanığı ve onaylayıcısı olmuştu. 1848'de Tuna monarşilerindeki Burjuva Demokratik Devrim'in bağımsızlık ve cumhuriyet yönünde gelişmesi üzerine yapılan Rus-Osmanlı ortak müdahalesiyle liberal reformistler yenilgiye uğratıldı, meclisler kaldırılıp yerine ad hoc divanlar kuruldu. 1849. 1859'da Romanya'nın siyasal birliği gerçekleşti, ardından Bab-ı Ali bunu onayladı. 1861. Ertesi yıl yeniden temsili sisteme geçildi. 1864'te Belçika Anayasası'ndan esinlenerek biri genel oya dayalı iki meclisi sistem kuran ve hükümdara mutlak veto yetkisi veren yeni anayasa plebisit yoluyla kabul edildi. Sırbistan'daki gelişmeler ikinci örnektir. Burada 1804 ayaklanmasından itibaren yarı temsili organ olan Skupçina ile ılımlı bir monarşiye geçilmişti. Bunu 1808, 1811, 1835 ve 1838 tarihli anayasal belgeler izledi. Bu sonuncusu Sırbistan bir özerk prenslik olduğu için Osmanlı Sultanı'nın bir hattı şerifi ile ilan edildi. 1842'ye gelindiğinde Devlet Şurası adlı organ ulusal önderlerden oluşan gerçek bir temsili kurum niteliğini kazanmıştı. 1869'da ilk gerçek anayasa yapıldı. Osmanlı Devleti bu anayasayı da onayladı. 1869 anayasasıyla ülke anayasal monarşi kimliği kazandı. Anayasal monarşinin gerçek bir parlamentolu monarşiye dönüşmesi 1889 anayasasıyla sağlandı. Yunanistan üçüncü örnektir. Bu ülke bağımsızlaşma sürecindeyken 1821-1829 küçük ve yoksuldu ama demokratik geleneklere, özellikle belediyeler sahipti. Osmanlı yönetimi altındayken de bazı Yunan adaları özerk ve temsili organlara sahipti. 1821 Yunan ayaklanmasına tüccar ve armatörlerden oluşan ve Fransız devriminden etkilenen genç Yunan burjuvazisi önderlik etti. Kuvvetler ayrılığını getiren 7 maddelik bir kısa anayasa, organik yasa buradan doğdu. Gerçi bu hareket Osmanlı yönetiminde feodal ayrıcalıklarını koruyan ruhbanın ve patrikhanenin, İstanbul aristokrasisinin bir kanadı olan Galata zenginlerinin, feodallerin, kocabaşılar, despotik Rus çarlığının, Fransız devriminin etkilerinden korkan bazı Avrupa hükümdarlarının tepkisini çekmişti. Ama Yunan burjuvazisi bağımsızlık ve iç savaştan sonra feodallerin kurduğu egemenliğe son verdi. 1844 ve siyasal arenada ön plana çıktı. Burjuvazinin bu yükselişiyle birlikte önemli bir siyasal gelişmenin anayasal, meşruti monarşiye geçişin eşanlı ve eş anlamlı olması dikkat çekicidir. Yunanistan'daki ilk ve gerçek anayasal hayat 1843 ayaklanması sonunda Kral Otto'nun yerini koruyabilmek için Yunan halkına tanıdığı 1844 anayasasıyla başladı. Halka seçme hakkı verildi. Mebuslar Meclisi'nin yanında üyeleri kral tarafından seçilen bir ayan meclisi kuruldu. Bakanlar Kurulu'nun parlamentonun da sorumluluğu kabul edildi. 1864 anayasasıyla da Balkanlardaki ilk ciddi parlamenter rejim uygulamasına geçildi. 4. Cemaat nizamnameleri. Osmanlı anayasacılığına zemin oluşturan daha da yakın ve içeriden örnekler vardır. Bunlar 1856 İslahat Fermanı'nın gereği olarak Osmanlı milletlerinin cemaatler kendi iç yönetimlerini düzenlemek için hazırladıkları ve Babıali tarafından da onaylanarak yürürlüğe giren nizamnamelerdir. Rum Patriği Nizamatı 1862, Ermeni Patrikliği Nizamatı 1863, Hahamhane Nizamatı 1865. Cemaatlerin kendi dillerinde ve Batı dillerinde anayasa adını verdikleri bu düzenlemelerle her millet için laik üyelerine katıldığı genel meclisler ve eyaletlerde bölgesel meclisler kuruldu. Böylece doğrudan doğruya Osmanlı Devleti içerisinde meclis ve anayasa kavramları siyasal pratiğe girmiş oluyordu. 1876 Kanuni Esasisi'ni hazırlayan Cemiyet-i Mahsusa da Ermeni üyelerde bulunmuş ve etkin roller oynamışlardır. Durum onu gösteriyor ki 1876 Anayasası'nın köklerini ya da esin kaynaklarını çok uzaklarda Belçika, Fransa, Prusya aramazdan önce Balkan uluslarının ve Osmanlı milletlerinin sundukları örneklere dikkat etmekte yarar vardır. 2. Kanuni Esasi. Abdülhamit Culus Hattü Hümayun'un da kendi yararına bir takım ödünler koparmıştı. Bu durum meşrutiyetçileri düş kırıklığına uğrattı. Kabinede Mithat Paşa'dan başka meşrutiyetçi bulunmadığı için işler yine büyük çapta, içte ve dışta saygınlığı olan paşanın omuzlarına düşüyordu. Bu sırada Rusya savaş hazırlıklarına girişmişti. İmparatorluğun Hristiyan azınlıklarının durumunu bir kez daha kurcalamak için de İstanbul'da devletler arası bir konferans düzenlenmişti. Rüştü Paşa'nın sadrazamlıktan çekilmesi üzerine Abdülhamit, Mithat Paşa'yı bu makama getirdi. Bu gelişmeler Kanuni Esasiye'ye giden yolu da açtı. A. Hazırlanışı ve niteliği. Kanuni Esasi, KE, hazırlıkları yukarıda anlatılan çalkantılı ortamda yürütüldü. Tersane konferansının toplanmasından doğabilecek sakıncaları önlemek için bir an önce ortaya bir metin çıkarmak isteyenler, özellikle Mithat Paşa adeta saate karşı yarış havası içindeydi. Monarşi geleneğine sadık kalanlar ise ne koparsak kârdır anlayışıyla davranıyor ve biraz daha tempoyu düşürme taktiği güdüyorlardı. Bu arada birkaç anayasa taslağı ortaya çıktı. 5. Murat günlerinden beri anayasa çalışmaları yapan Mithat Paşa'nın Kanuni Cedid adını taşıyan 57 maddelik taslağı güçlü bir hükümdarlık makamında içeriyordu. Meşrutiyet hazırlıklarının Mithat Paşa'ya mal edilmesini istemeyen ve Kanuni Cedid'i de ülke koşullarına uygun görmeyen padişah ise Said Paşa'ya Fransız anayasalarını 1814, 1830, 1875 çevirtti. Nazırlardan da bunları notlamalarını istedi. İkinci taslak bu şekilde oluşmuştur. Nihayet anayasayı hazırlamakla görevli resmi bir komisyon kuruldu. Cemiyeti Mahsusa adındaki bu kurul, 2 asker, 16 sivil bürokrat, 3'ü Hristiyan ve bu ulemadan 10 kişi olmak üzere toplam 28 üyeden meydana geliyordu. Komisyon önceki taslaklardan ve bazı yabancı anayasalardan, Belçika, Polonya, Prusya ve benzerleri yararlanarak asıl anayasa tasarısını hazırladı. Sadrazamlığa getirilmiş olan Mithat Paşa'nın başkanlığındaki heyeti vükaladan da geçen metin padişah tarafından kabul ve ilan edildi. Bu çalışmalar düz ve sarsıntısız bir yol üzerinde ilerlememiştir. Mithat Paşa, Harbiye Komutanı Süleyman Paşa, Ziya Paşa ve Namık Kemal gibi kişilerin başını çektiği liberal reformist kanat, padişah haklarını sonuna kadar savunan tutucu blokla mütercim Rüstem Paşa, tarihçi Cevdet Paşa, ulema sürekli çatışmak ve geriye doğru bazı adımlar atmak zorunda kaldı. Abdülhamit'in de ağırlığını koymasıyla denge reformcu meşrutiyetçiler aleyhine döndü. Nitekim kabul edilen metinde Abdülhamit'in önemli kazançlar sağladığı görülecektir. Yasama ve yürütme yetkileri konusu ile kişi güvenliğini yok eden 113. madde bunların en önemlileridir. Görüldüğü gibi doğrudan doğruya padişahça atanmış bir komisyon tarafından hazırlanan, meclisi vukala tarafından incelenip padişah tarafından kabul ve ilan okunan KE'nin yapımında halkı temsil eden bir yasama organı ya da kurucu meclis yoktur. Halk oylaması da söz konusu değildir. 1876 metni hukuki açıdan padişahın tek yanlı bir işleminden doğmuş bir ferman anayasa örneğidir. Ancak bu onun biçimsel hukuki niteliği olup KE'nin sosyolojik anlamda bir ihsan ya da bağış olduğu anlamına gelmez. Bu hukuk ötesi etkenlere yukarıda değinilmişti. Abdülhamit Mithat Paşa'ya hitaben çıkarttığı Hatt-ı Hümayun'da 23 Aralık 1876 Avni Hakk'a ve İmdad-ı Ruhaniyeti Cenab-ı Peygamberiye istinaden iş bu kanuni esasiyi kabul ve tasdik ile tarafınıza gönderdim diyordu ama gerek tahta bulunuşunda gerekse KE'nin ortaya çıkışında iki sultanın tahttan uzaklaştırılmış olması, Abdülaziz ve 5. Murat ve bir veliaht olarak Mithat Paşa ile yapmış olduğu meşrutiyet pazarlığı gibi dünyevi ve beşeri olaylar çok defa belirleyici rol oynamıştı. Halkın temsilcileri tarafından hazırlanmadığı ya da halk oylamasına sunulmadığı için KE'nin bir anayasa olmadığı söylenebilir mi? Bu önemli biçimsel koşullara uyulmadan çıkarılan bir metin günümüzde anayasa sayılamaz. Bu açıdan kanuni esası şekil yönünden amme hukukunun bugünkü telakkilerine göre bir anayasa niteliğine haiz değildir diyen Okan'dan bir gerçeği dile getirmiş olmaktadır. Ama doğru olan KE'yi bugünün anlayışı açısından değil, o dönemin ölçülerine göre değerlendirmektir. O zaman da KE'nin 19. yüzyılda pek çok örneği bulunan 1814 Fransa, 1848 İtalya ve mutlakiyetten ılımlı monarşiye evrimi belgeleyen ferman anayasalar türüne girdiği sonucuna varmak gerekir. Acaba KE bir fermandır da bir ferman anayasa mı değildir? Bunun cevabını KE'nin metnini gözden geçirip verebiliriz. Metin deyince de iki şeyin anlaşılması gerekir. Birincisi bunun düzenleniş ve yazılış biçimidir. İkincisi ise doğrudan doğruya burada yer alan hükümler. Birinci noktada KE gerçek bir anayasa görünümündedir. Metin bir anayasaya özgü bölümler ve maddeler halinde kaleme alınmıştır. Bu yönden örneğin Tanzimat Fermanları ile 1876 metni arasındaki fark çok belirgindir. Ayrıca KE kişisel olmayan objektif bir dille, yasa diliyle kaleme alınmış, yazımında hukuki bir terminoloji kullanılmıştır. Metin bu yönüyle de ayağının ağzından çıkmışçasına yazılan senedi ittifak ile padişah adına kaleme alınan tanzimat fermanlarından farklıdır. Acaba KE biçimsel açıdan bir anayasadır da içeriği bakımından mı bir anayasa değildir? Bu soru artık bizi KE'nin getirdiklerini incelemeye çağırmaktadır. Bu gözden geçirme, devlet ve iktidarın kuruluşu ve işleyişi B, kişi hak ve özgürlükleri C ve anayasanın korunması D noktalarından yapılacaktır. B, devlet ve iktidar. KE'ye göre devleti Osmaniye ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Madde 1. Başkent hiçbir ayrıcalığı olmayan İstanbul'dur. Madde 2. Saltanat ve hilafet hakkı ve makamı Osmanoğulları soyuna ve bunun en büyük evladına aittir. Madde 3. Osmanlı sülalesinin hürriyet, mal mülk ve ömür boyu ödenek hakları umumunun kefaleti altındadır. Madde 6. Saltanat kurumu devletin monarşik karakterini vurgular. Daha doğrusu bunun devam ettiğini gösterir. Hükümet, yönetim biçimi monarşidir. Bu monarşinin meşrutilik derecesi az sonra tartışılacaktır. Devlet aynı zamanda öteden beri olduğu gibi yine teokratik ağırlıklıdır. Devletin dini, dini İslam'dır. Madde 11. Padişah aynı zamanda halife olup, madde 3-4, ahkam-ı şeriyeyi uygulatır. Madde 7. Şeyhülislam devlet örgütü içinde ve hükümette yer almaktadır. Madde 27. Yasalar umuru diniyeye, din buyrukları, aykırı olamaz. Madde 64. Ayrıca ülkede şeriye mahkemeleri vardır ve anayasa tarafından tanınmıştır. Madde 87. Egemenlik kime aittir? Hükümet biçiminin monarşi olması bu sorunun sorulmasını anlamsız kılmaz. Bir monarşide de egemenlik millete ait olabilir ve monark milletin temsilcileri arasında yer alabilir. 1791 Fransız Anayasası bunun tipik örneğidir. Madde 1, 2, 4. 1970 Fas Krallığı Anayasası'na göre de hakimiyet milletindir. Madde 2. KE'de egemenliğin kime ait olduğuna ilişkin açık hüküm yoktur. Bu metnin elbette millet egemenliğini ilan etmesi beklenemezdi ama geniş çapta esinlendiği 1814 Fransız Anayasası'nın anayasal beraat başlangıç bölümü kral egemenliğini nasıl vurgulamışsa KE de bunu yapabilirdi. Fakat yapmamıştır. Bununla birlikte KE sisteminde de esas egemen gücün yine hükümdar olduğu, egemenliğin asıl ona ait bir hak olduğu meydandadır. Bu sonuç 3 noktadan çıkmaktadır. Birincisi bunun tersini yani egemenliğin millete ait olduğunu gösterir bir kaydın bulunmamasıdır. İkincisi saltanat hakkı ile ilgili düzenlemelerdir. Üçüncüsü de KE'nin bütün içinde padişahın devletin en asli organı oluşudur. Önemli vurgulamak gerekir ki padişah bu egemenlik hakkını artık sadece monarşik egemenlik geleneklerinden ve dinsel kaynaklardan almamaktadır. Kendi tek yanlı iradesinin ürünü bir ferman da olsa kanuni esasi yani bir yazılı anayasa onun saltanat ve egemenlik haklarının ve meşruiyetinin yeni dayanağıdır.